Ayrım 15.
Sayfa 148. Bununla beraber Şeyh Vahdeti ve İttihat-ı Muhammedi çevresindeki dinci muhalefetin ayaklanmanın örgütlenmesinde ve askerlerin harekete geçirilmesinde önemli bir rolünün olduğu açıktır. Çok büyük bir olasılıkla ayaklanmayı ilk kışkırtan liberal muhalefet olmuştu. Kendi gücünü olduğundan fazla görüp dinci toplulukları kullanabileceğini düşünmüştü. Ama ayaklanmanın başlamasının hemen ardından hakimiyet kuracak konumda olmadığı ortaya çıkmıştı. 1909 karşı devrimi taşraya tam olarak yayılamamıştı. Ama karşı devrime bağlanabilecek bir şiddet olayı olmuştu. Adana vilayetinde eski rejimin bazı taraftarları merkezi hakimiyetin bozulmasını ittihatçılara saldırmak için fırsat bilmişti. Ayaklanma bir katliama dönüşmüş ve çok sayıda Ermeni yurttaşı katledilmişti. 1909-1913 yıllarındaki siyasal çekişme. Cemiyet fena halde sarsılmıştı. Karşı devrim, meşrutiyet rejiminin ve cemiyetin taraftarı olduğu türden modernleşme politikalarının zayıf ve dayanıksız olduğunu ortaya koymuştu. Bu anlamda karşı devrim ne İttihatçıların ne de 1918'den sonraki haleflerinin unutmayacakları hem sarsıcı bir deneyim hem de bir ders olmuştu. Karşı devrimin bastırılmasıyla iktidar ordunun bilhassa da başkomutan Mahmut Şevket Paşa'nın eline geçmişti. Mahmut Şevket Paşa 3 ana ordunun 1. İstanbul, 2. Edirne ve 3. Manastır orduların müfettişliğine getirildi. Mahmut Şevket Paşa'nın otoritesine ne Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa kabinesi ne onun yerine Aralık 1909'da geçen Hakkı Paşa kabinesi ne de İTC meydan okuyacak konumda değildi. Sonuçta sonraki birkaç yıl süresince ordu her bakımdan hukukun üstündeydi. Zaten Temmuz 1912'ye kadar da sıkı yönetim vardı. Öte yandan cemiyet orduya karışmadığı sürece arzu ettiği yasa değişikliklerini yapmakta serbestti. Böylece ittihatçı ağırlıklı Meclis-i Mebusan, meşrutiyet düzeninin pekişmesini hedefleyen bir yasama programına girişti. Ağustos 1909'da anayasanın bazı maddeleri sonunda tam bir meşruti ve parlamenter rejim kuracak ölçüde değiştirildi. Bundan böyle padişah sadece sadrazamı ve Şeyhülislam'ı atama hakkına sahip bulunuyordu. Parlamento artık yalnızca kabinenin güvenoyu almaması durumunda feshedilebilecek, feshedilme durumunda ise 3 ay içerisinde seçimler yapılacaktı. Yasaların yapılması ve antlaşmaların akdi parlamentonun imtiyazına geçmişti. Bu anayasal değişikliklerin ardından sonraki aylar içerisinde merkezi otoritenin güçlendirilmesini ve bireysel ve toplumsal özgürlükleri sınırlamayı amaçlayan bazı yasalar geçirildi. Kamu toplantıları, cemiyetler, eşkıyalık ve grevlere ilişkin yeni yasalar ile yeni ve kısıtlayıcı basın yasası gibi askerlik hizmeti hakkındaki yeni bir yasa Müslüman gayrimüslim bütün Osmanlı erkeklerini askerlik ödevi ile yükümlü kılıyordu. Yeni bütçe sarayın nüfuzunun azalmış olduğunu gösteriyordu. Çünkü sultan ailesinin harcamalarının 1/3'ü kesilmişti. Son olarak maaşlarda kesintiye, erken emekliliğe ve rütbe tenziline gidilerek hem bürokrasi ve hem de Mahmut Şevket Paşa'nın izniyle subay takımı budanmış ve yeniden düzenlenmişti. Ordu'da Abdülhamit zamanında alaydan yükselmiş subayların çoğu tasfiye edilmişti. Sonuçta sonraki birkaç yıl boyunca 10.000'in üstündeki subay, başka deyimle subayların aşağı yukarı 1/3'ü tasfiye edilmiş bulunuyordu. 1909-1913 yıllarında süren sorunlardan biri ordunun yani subayların siyasetteki rolü ve diğeri halen gizli olan cemiyet ile onun egemen olduğu meclis arasındaki ilişkiydi. Rütbe ve kıdemce küçük olan subayların İTC'deki konumları sayesinde fazla siyasal nüfuza sahip olmaları ordu içindeki disipline çok zarar veriyordu. Çünkü siyasal hiyerarşi subayların askeri hiyerarşisini alt üst etmekteydi. Ordunun Nisan ayında cemiyeti değil anayasayı kurtarmak için müdahalede bulunmuş olduğunu belirten Mahmut Şevket Paşa, subayların kendilerini sadece askerlik işine hasretmelerini, aksi takdirde orduyu terk etmelerini istedi. Buna özde İTC'ye rıza gösterdi. Subayların siyaset dışı kalmalarına ilişkin önergeler İTC kongrelerinde kabul edildi. Bununla beraber Nisan'daki olaylar aynı zamanda İTC'nin siyasal konumu açısından sonuçta kendi asker üyelerine ve ordu üzerindeki kendi nüfuzuna bel bağlamış olduğunu göstermişti. Anayasayı açıkça ihlal ettiği halde halen hizmette olan subayların mecliste oturmalarına izin verilmişti. 1910 sonrasında yeniden ortaya çıkan muhalefet askerlerin siyasete karışması ve ordunun siyasallaşmasını özellikle istememekteydi. Ama istediğini elde edemeyince aynı muhalefet ordu içerisinde İttihatçı karşıtı bir hareket örgütledi ve silahlı bir ayaklanma ile tehdit etti. Bu ikilem ikinci meşrutiyet dönemi süresince çözümlenemeden kaldı. Aynı durum ikinci sorun içinde yani cemiyetle parlamento arasındaki ilişki içinde geçerliydi. Muhalefet İTC'yi iktidarı sorumsuzca kullandığı için kınamaktaydı. İTC buna tepki olarak 1908 sonbaharındaki birinci kongresinde siyasal bir parti haline gelmeye karar verdi. Ancak parlamentonun iddiatçı üyelerinden oluşan bu parti cemiyetin yerini almadı. Onunla yan yana varlığını sürdürdü. Parti disiplinine sahip olmadığından dolayı bu meclis grubuna İTC liderleri tam güvenmiyorlardı ve dolayısıyla İTC'nin iç tüzüğü asıl iktidarın merkezi umumi genel merkez ile kalemi umumi de genel sekreterlik kalmasını sağlamıştı. Meclisteki partiye daha fazla söz hakkı ancak 1914 sonrasında artık sadece düşünmeden onaylayan bir kurum haline geldiğinde verildi. Nisan 1909'da sindirilmiş olan muhalefet, sonraki yıllarda yavaş yavaş yeniden ortaya çıktı. 1909-1911 yıllarında yeni bazı partiler kuruldu. Bazısının kurucusu İTC'nin eski hısımlarıydı. Ama diğerlerinin kurucuları ise ya daha liberal ya da daha muhafazakar bir çizgiden yana olan muhalif ittihatçılardı. Birinci öbekte 1909 sonlarına doğru kurulmuş olan Mutedil Hürriyet Perveran Fırkası ile Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası bulunmaktaydı. Bunlardan ikincisinin yönetim merkezi Paris'teydi. 1910 ilkbaharında kurulmuş olan Ahali Fırkası ile 1911 başlarında kurulmuş olan Hizb-i Cedid Yeni Parti ikinci öbeğe mensuptu. Hizb-i Cedid, İTC'nin aşırı milliyetçi politikalarından ve laik eğilimlerinden düş kırıklığına uğramış olan eski İttihatçı Miralay Sadık tarafından kurulmuştu. Paradoksal biçimde Miralay Sadık'ın başlıca siyasal isteklerinden biri subayların siyasete karışmaktan kaçınmalarıydı. İTC'nin gizli bir cemiyet olmayı bırakmasını da talep etmekteydi. Bu dönem örgütlü sosyalist faaliyetin imparatorlukta ilk ortaya çıkışına da sahne oldu. İstanbul'da küçük bir solcu aydın çevresi vardı. Ve bunlar ittihatçıların meşrutiyet devrimi sonrasında sendikaları ve grev eylemini yasaklamış olmasına karşı çıkıyorlardı. Bu gruptaki başlıca şahsiyet, İştirak dergisini çıkaran sosyalist Hüseyin Hilmi'ydi. Bu zat, Eylül 1910'da Osmanlı Sosyalist Fırkası'nı kurdu. İsmine karşın gerçek bir sosyalist parti olmaktan çok ilerici, liberal bir partiydi. Parti çok küçük bir topluluktu. Mecliste temsilcisi bulunmuyordu ve hiç nüfuzu yoktu. Partinin Doktor Refik Nevzat tarafından yönetilen Paris şubesi Fransız sosyalistlerinden biraz destek görüyordu. 1910'da Arnavutluk'ta büyük çaplı bir ayaklanmanın patlak verişi ve 9 Haziran'da ünlü muhalif gazeteci Ahmet Samim'in öldürülmesiyle muhalefetteki büyüme yeni bir ivme kazandı. Ahmet Samim olayı 1909'daki Hasan Fehmi cinayetinin hemen hemen bir kopyasıydı. Ve karşı devrimin tekrarından korkan cemiyet, Temmuz ayında önde gelen bazı muhalifleri gizli bir tertibin ortaya çıkarılmış olduğu bahanesiyle tutuklattırdı. Yine de muhalefet büyümeye devam ediyordu ve 1911 yılı başında durum o denli ciddileşti ki, İTC uzlaşmadan yana bir tavır takınmak suretiyle muhalefeti yatıştırmaya çalıştı. Talat dahil bazı katı iddiatçılar hükümetten çekildi ve 23 Nisan'da nüfuzu gittikçe artan Miralay Sadık tarafından dile getirilen muhalefet taleplerinin kabul edildiği 10 maddelik yeni bir program yayınlandı. Bu şimdilik muhalefeti yatıştırmış görünüyordu ve Hakkı Paşa kabinesi 27 Nisan'da açık farkla güven oyu almıştı. Ama bu sadece anlaşmazlıkların üzerini örtmüş oluyordu. İtalya savaş ilan edip Afrika'daki son Osmanlı eyaleti olan Trablusgarp'ı işgale başlayınca Hakkı Paşa 29 Eylül'de istifa etti ve kabinesi sorumluluğu omuzlamak zorunda kaldı. Hakkı Paşa'nın yerine 8. kez sadrazam olan tecrübeli Sait Paşa geçti. İTC karşısındaki muhalefet hızla güçlenmekteydi. Kasım ayında hemen hemen bütün muhalefet grupları ve partileri yeni bir partide, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nda, Fransızca adıyla Entente Liberal birleştiler. Bu parti, İTC'den nefret etmelerinin dışında hemen hemen hiç ortak noktaları olmayan muhafazakarlar ve liberallerin bir yığınıydı. Bu durum yine de partinin kısa vadede etkisiz kalmasına sebep olmadı. Kurulduktan 3 hafta sonra herkesi şaşırtacak şekilde İstanbul'da İTC adayını yenip ara seçimi kazanmayı başardı. Cemiyet artık harekete geçme zamanının geldiğine karar vermişti. 1908'den beri hükümeti sarayı ve bürokrasiyi denetlemede başlıca silahı olarak meclise güvenmişti. Şimdi ise meclis üzerindeki hakimiyetini yitirmekte olduğunu görmekte ve meclisin fesini tezgahlamaktaydı. 1912 ilkbaharında yapılan seçimler Türk tarihinde İTC'nin şiddet ve gözdağıyla çoğunluk sağlanmasından dolayı sopalı seçim diye bilinir. Sonuç olarak yeni meclisi mebusan cemiyetin itaatkar bir aleti olmuş, yalnızca bir avuç muhalif aday seçilmişti. Bu meclis, şimdi meclis dışı girişimlere başlamış olan muhalefetin gözünde hiçbir meşruiyete sahip değildi. Mayıs ve Haziran 1912'de Miralay Sadık ve arkadaşları hükümetin istifasını isteyip, razı olmadığı takdirde hükümete Halaskar Zabitan adındaki bir topluluk tarafından yapılacak silahlı müdahale tehdidinde bulundular. İttihatçı ağırlıklı meclis Sait Paşa'ya güven oyu verdi. Buna rağmen yaşlı devlet adamı istifa etti. Çünkü artık meclise hiç itimadı kalmamıştı. Ordu içinde süren siyasal iç çekişmeden tiksinti duyan Mahmut Şevket Paşa da aşağı yukarı aynı zamanda istifa etti. Sait Paşa kabinesinin yerine içinde çok sayıda yaşlı tecrübeli devlet adamı olduğu için büyük kabine denilen bir ulusal birlik kabinesi geçti. Bu yeni kabine imparatorluktaki siyasal kargaşanın sebebini subayların siyasete karışmasında ve İTC'nin sorumsuz politikalarında görüyordu. Ve ittihatçıların özellikle de ittihatçı subayların gücünü kırma işini yapılacak ilk iş sayıyordu. Bu konuda kabine Miralay Sadık ile aynı düşüncedeydi ve Miralay meclisin dağıtılmasını istediğinde bunu kabul etmişti. Meclisi mebusan daha önce davranıp oturumlarına kendiliğinden ara vererek bunu önlemeye çalıştı ama yine de dağıtıldı. Sonraki aylarda Ülke içinde önde gelen iddiatçılar hükümetin zulmüne uğradı. Birçoğu sürgüne gönderildi. Diğerleri de ya yeraltına kaydı ya da ülke dışına çıktı. Ne var ki 1912 sonbaharındaki bu hayli sert parti mücadeleleri 1876'dan bu yana ortaya çıkan en kötü uluslararası bunalım tarafından gölgelendi. Uluslararası siyaset. Gene Doğu sorunu. Jön Türkler, meşrutiyet rejiminin yeniden tesisinin Batı Avrupa'nın liberal devletleri içinde imparatorluğa itibar ve destek kazandıracağını ummuşlardı. İngiltere, Jön Türkler için hala ideal örnekti ve devrimin hemen ardından İngiliz Büyükelçisini destekleyen halk gösterileri olmuştu. Ama umutları çok çabuk kırıldı. Devrim sonrasındaki günlerde Avusturya-Macaristan, 1876'da işgal ettiği Bosna Hersek'i resmen ilhak ettiğini ilan etmiş, Bulgaristan, 1876'da kurulan özerk vilayet, Doğu Rumeli'nin krallıkla birleştiğini ilan etmiş ve Girit Yunanistan'la birleştirilmişti. İngiltere, ittihatçılara soğuk davranmış ve Osmanlılardan yana müdahalede bulunmayı diğer büyük güçlerle birlikte kibarca reddetmişti. Osmanlılara yapacak pek bir şey kalmamıştı. Aslına bakılırsa Avusturya mallarına karşı boykot düzenlemişlerdi. Boykot, Avusturya'yı sarstığı kadar Avusturya mallarını ithal eden Rum ve Ermenileri de sarsmış olmakla beraber oldukça etkili olmuş ve Osmanlıların uğradıkları siyasal zararı mali açıdan telafi etmişti. Bu boykot, liderlerin halkı büyük çapta seferber etmeye giriştiği bir yeni siyaset tarzının ilk örneği olduğu için de ilginçtir. Bu ilk darbelerden sonra 1910'a kadarki sürede baskılar hiç azalmadı. Önceki 10 yıllarda olduğu gibi hem dışarıdan baskı, rakip emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarına ilişkin planları ve yeni Balkan devletlerinin genişlemeci politikaları ve hem de içeriden baskı, imparatorluğun Türk olmayan toplulukları arasındaki ayrılıkçı hareketler vardı. Bölgesel ayaklanmalar kuşkusuz yeni değildi. Gerçekten de bu ayaklanmalar 19. yüzyılda olağan bir hale gelmişti. Yeni rejimi bu çatışmalara karşı daha duyarlı hale getiren şey ideolojik özelliğiydi. Yeni rejim bütün Osmanlı cemaatlerini temsil etme iddiasıyla iktidara gelmişti. Ve gerilla topluluklarının, örneğin Makedonya'daki tahrikinin eskisi gibi sürmesi, İTC için ek bir hayal kırıklığı anlamındaydı. Bu açıdan en büyük darbe Arnavutlar arasında Mart 1910'dan itibaren patlak veren ayaklanmalar dizisiydi. Arnavutlar, ki çoğunluğu Müslümandı ve işlerinden kimileri Osmanlı yönetiminde ve İTC içerisinde önemli roller oynamaktaydı, unutulmamalı ki 1908 devriminin ve 1909'da hareket ordusunun en başta gelen kahramanlarından biri bir Arnavut olan Niyazi Bey'ydi. 1910'da Kosova'da, 1911'de Karadağ'ın güney sınırları civarında ve 1912'de yine Kosova'daki ayaklanmaların vergilendirme ve askeri almaya ilişkin geleneksel direniş sebepleriyle ilgisi vardı. Ama bu ayaklanmalar ayrıca İTC'nin merkezileştirme politikalarına karşı olan bir itirazdı da. Belirgin olan bir sorun, ittihatçıların Arnavut okullarına Latin alfabesinin sokulmasına karşı çıkmasıydı. Müslüman Arnavutların çoğu bu sırada İstanbullu olan bağları hepten kesmek istemiyordu. Ama geniş çaplı bir özellik istiyorlardı. İkinci büyük isyan Yemen'deydi. Arap Yarımadası'nın bu dağlık bölgesi 19. yüzyıl ortasından beri Osmanlı'nın sözde hakimiyeti altındaydı. İmparatorluğun bu uzak eyalet üzerindeki nüfuzu hep yüzeyseldi. Ve buna rağmen 1904'te ırsi yönetici İmam Yahya yeniden isyan etmişti. Birçok Osmanlı askeri Yemen'de bu sonu gelmeyen küçük çaplı savaşta yaşamını yitirdi. Gerçekten de Yemen folklorda Osmanlı askerinin kötü durumuyla eş anlamlıydı. Ama 1911'de iki taraf bir uzlaşmaya vardı. Yemen, Osmanlı'nın sözde hakimiyetine tekrar giriyor, imam özerkliğini koruyordu. Bundan sonra Yemen İmparatorluğa sonuna kadar sadık kaldı. Emperyalist yayılmanın baskısı kendisini İngiliz hükümetinin Mezopotamya'da, Fransız hükümetinin Suriye'de ve Alman hükümetinin Anadolu'da ekonomik nüfuz alanı elde etmede birbirleriyle çekişen girişimleriyle hissettiriyordu. Ama asıl tehlike Kuzey Afrika'daki İtalyan emelleriydi. Trablusgarp eyaleti ekonomik ve stratejik açıdan önemsizdi. Ne var ki Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiltere ya da Fransa tarafından işgal edilmemiş Afrika'da kalan son parçasıydı da. Afrika ve Doğu Akdeniz'e yayılmak İtalyanlar tarafından büyük güç statüsünü elde etmenin bir ön koşulu olarak görülüyor ve 20 yıldır İtalyan diplomasisi ısrarla bu yayılmaya uluslararası onay çıkartmaya çalışıyordu. 1911'de İngiltere, Fransa ve Rusya'nın ölçülü onayını elde etmiş, Almanya ile Avusturya'nın ise en azından tarafsız kalmasını sağlamış ve sonra da harekete geçmişti. 28 Eylül 1911'de Osmanlı hükümetine İtalyan yurttaşlarının Müslüman bağnazlarca tehdit edildikleri bahanesiyle Trablusgarp'ın işgaline Osmanlıların rıza göstermesini isteyen bir ultimatum verdi. Osmanlı hükümeti iltimatomu kabul etmedi ama yatıştırıcı bir yanıt verdi. Ancak buna rağmen İtalya ertesi gün savaş ilan etti. Eyalet hemen tamamıyla savunmasızdı ve İtalyan askerleri kıyı bölgesini işgalde fazla güçlük çekmediler. İtalyanların denizlere hakim olmaları yüzünden Osmanlılar askeri birlik gönderemiyordu. Hükümetin yapabileceği az şey olmasına karşın İTC karşı tedbirlerin alınmasını istedi. Bunu Trablusgarp'ın asli değerinden dolayı değil, bu eyaletin kaybının daha doğudaki Arap tebaasının gözünde padişahın hükümetinin itibarını düşüreceği için istemişti. Hiçbir şey yapılmayınca İTC içerisinde binbaşı Enver'in liderliğindeki İttihatçı subaylar harekete geçmeye karar verdiler. 50 kadar subay, zaten militan nitelikli Sünusiye tarikatının liderliğinde başlamış olan Arap direnişini körüklemek için Mısır ve Tunus üzerinden Trablusgarp'a fedai olarak gitti. Ertesi yıl bu subayların yönetimindeki Bedevi askerler başarılı şekilde İtalyanları sürekli akınlarla tedirgin etti ve onların iç kısımlara doğru fazla ilerlemesini önledi. İtalyanlar bu açmazdan savaşın alanını genişletmek suretiyle çıkmaya çalıştılar.